İttihat ve Terakki reisleri. Asli unsurların zengin edilmesi teorisine bu teori sahiplerinin isterse dolaylı olsun istifade etmemeleri, iyi niyetlerinin en bariz bir delili olacak iken, bazı zevatın yakın akraba ve taallukatının evvelce ticaretle alakası olmadığı halde, bu teori neticesi büyük servetler toplaması, bu içtihattaki iyi niyeti halk gözünde şüpheye düşürmüştür. Bu suistimalin içinde İttihat ve Terakki Cemiyeti daima namuslu kalmıştır. Cemiyete karşı vuku bulan hücumlar haksız, merhametsiz ve daha doğrusu garazkâranedir. İttihat ve Terakki Cemiyeti ve fırkasının ruhunu teşkil eden Merkezi Umumi, halka karşı vuku bulan ufak bir haksızlık üzerine daima feryat etmiştir. Üyeleri 10 sene evvel ne gibi hayat şartlarına sahip ise bugün de aynı hayat şartlarına sahiptir. O heyet daima kutsiyetini muhafaza etmiş ve maddiyata karşı tok gözlü davranmıştır. Bu fırkaya dayanan hükümet üyeleri de Avrupa'da ve hiçbir memlekette emsaline tesadüf edilemeyecek surette istikametlerini muhafaza etmiştir. Diyebilirim ki bu fırka reisleri kadar maddi menfaatler hususunda tok gözlü, namuskar, vatanperver ve fedakar bir heyete Türkiye bundan sonra güç sahip olabilecektir. Bu heyet içinde fazla milliyetperver, asabi, tecrübesi, sabit fikir sahipleri bulunabilir. Bu sıfatlar da bir fırka için gayet zararlı olabilir. Ancak bu heyete hırsızlık, namussuzluk isnat etmek pek büyük bir hıyanettir. İttihat ve Terakki namuskârâne doğmuş, namus ve fedakarlığı sayesinde muvaffak olmuş ve bütün siyasi hayatını namuskârâne yaşamıştır. İstanbul'da uzaktan ve yakından bu zevatı tanıyanlar buna şahit olduğu gibi, 10 seneden beri memleketimizde mühim işler yapan yabancılar da bunu itiraf ederler. İttihat ve Terakki iki defadır düşmüş ve her defasında bu namus meselesinde aleme karşı meydan okumuştur. Bu heyeti lekedar edecek hiçbir vaka meydana konulamamıştır. Yalnız mesai arkadaşlarımdan birkaç zat halkın hissiyatına riayette ihmalkar davrandıklarından, hem kendi şahıslarına hem her türlü mahrumiyetlere katlanan arkadaşlarına, hem de memlekette yegane siyasi teşkilata sahip olan İttihat ve Terakki'ye karşı büyük kabahat ve adeta cinayet işlemişlerdir. Bu kimselerin mizaç ve ahlakları ve şahsi düşünceleri hakkında ayrıca fikirlerimi bildireceğim. Burada sadece bu üç şahsın İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin siyasi gidişi üzerine hemen hemen hiçbir nüfuzu olmadığını şimdiden ortaya koymak isterim. Her üçü de kıymetli vasıflara sahipti. İttihat ve Terakki'nin teşkilatı. İttihat ve Terakki muhtelif kongrelerde adım adım gelişme kanununa uygun olarak nizamnamesine daima değişiklikler icra etmiştir. Son değişiklik 1913-1914'te yapılmıştır ve nizamnamenin bugünkü şekline göre İttihat ve Terakki Fırkası'nın parlamento dahilinde ve haricinde iki bürosu vardır. Parlamento dahilindeki büro fırka idare heyeti namı altında sırf fırkaya ait işlerle iştigal eder. Parlamento haricindeki büroda merkezi umumi namı altında başlıca seçim işleriyle ve aynı zamanda fırkanın propagandası ile uğraşır. Bu iki büronun üzerinde fırkanın dahili ve harici işleriyle uğraşan bir meclisi umumi vardır ki her sene kongre tarafından seçilir. Meclisi umumiye büro üyeleri, hükümet üyeleri ve bunun haricinde fırkaya mensup ayan ve mebusan üyeleri seçilebilir. Meclisi umumiye yine kongrece seçilen umumi reis riyaset eder. İşte İttihat ve Terakki'nin gizli ve açık teşkilatı bundan ibarettir. Merkezi umuminin hükümet muamelelerine müdahale ettiği hakkındaki rivayet katiyen esassızdır. Merkezi umumi üyeleri meclisi umumi halinde toplandıkları zaman daima hükümetin icraatını eleştirmişlerdir. Hatta içlerinde gayet asabi olan birkaç zat çok defa şiddetli lisan kullandıklarından dolayı tarafından sessizliğe davet edilmiştir. Bilhassa yukarıda saydığım suistimalin önü alınamadığından ve failleri ceza görmediğinden dolayı meclisi umumide uzun ve şiddetli münakaşalar cereyan etmiştir. Bu eleştiriler hükümetin işine müdahale midir? Acaba Avrupa'da mesela Fransa'da sosyal radikal fırkası reisleri meclis halinde toplandıkları zaman hükümeti eleştirmek hakkına sahip değil midirler? Bu fırka adayı olarak seçilen ve bilahare bu fırkanın tasvibiyle hükümete geçen nazırlar bu eleştirileri dinlememek hakkına sahip midirler? Bu eleştirilerin bir yaptırım kuvveti olmadığı gibi bazılarının yorumladığı gibi parlamento hakkına da tecavüz değildir. Namuskar bir nazır evvel emirde kendi arkadaşlarını aydınlatmak ve onların eleştirilerini nazara dikkate almak mecburiyetindedir. Bu mecburiyet sırf vicdanidir. Bunu kabul etmeyen nazırların derhal fırkadan alakaları kesilir. Bir nazırın parlamento nezdinde kıymeti varsa mevkiini muhafaza edebilir. Avrupa'da bu suretle hareket etmiş mebuslar ve nazırlar ortaya çıkmıştır. Fırka dahi bunları kendi üyelerine ve aleme karşı teşhir ve rezil etmekten çekinmemiştir. Özetle Meclis-i Umumi'de merkezi umumi üyelerinin eleştirileri sırf manevidir. Bundan dolayı kendilerinin eleştirilmesi değil, takdir edilmesi lazım gelir. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Rum ve Ermeni tehcirine merkezi umumi üyeleri vasıtasıyla iştirak ettiği iddia olunarak, merkezi umumi üyeleri ahiren İstanbul'da tutuklanmıştır. İtilaf itirafına göre her ne kadar bu tutuklamalar itilaf devletlerinin baskı ve tesiriyle vuku bulmuş ise de, hükümet, hakka, kanuna ve hatta halen devam eden bağımsızlığına dayanarak gerekli müdafaalarda bulunabilirdi. Ne çare ki muhaliflerimiz yabancı eliyle intikam almak arından kendilerini kurtaramamışlar ve müdafaa bir yana bilakis bu tarzı hareketten dolayı memnuniyet hissetmişlerdir. İşlenen bu cinayetin, bu hatanın cezasını gelecekte kendilerinin de çekeceğine şüphe yoktur. Bu suretle memleketin bağımsızlığı, kanunu ve mahkemeleri üzerinden nüfuz icrasına alışan o kuvvetin bir müddet sonra kendilerini de aynı sebepleriyle tutuklanması pek tabidir. Merkezi umumi üyelerine isnat edilen cürümlerden birini de üyelerden birinin valiler ile haberleşmesi teşkil ediyor. Daha ileriye giderek üyelerden bazılarının bilfiil katle iştirak ettiğini farz edelim. Acaba bu üyenin ferden işlediği cürümden dolayı onun fikrine ve hareketine karşı olması ihtimali olan diğer bir üyenin neden mesul olması lazım geliyor? Cemiyet silahlı bir kuvvet midir? Üyeler üzerinde zorlayıcı amir vaziyetinde midir? Ceza kanunu cürmü ve cezayı tayin etmiştir. Her fert işlediği cürümden ferden mesuldür. Bir cürmün müşterek faillere ne demek olduğu konunda açıkça bellidir. Zorlayıcı amir de açıkça göstermiştir. Şu halde birinin tasavvur edilen fiil ve hareketinden dolayı diğerlerine cürüm isnat etmek kanunen cürmün ta kendisidir. İtilaf hükümetleri İttihat ve Terakki'yi kendilerine hasım gördüğünden onun vücudunu ortadan kaldırmak istiyorlar. Bu haksızlık içinde bir haksızlık daha vardır. Pekala biliyorum ki bugün tutuklanıp Malta'ya sevk edilen üyeler arasında Almanlarla ittifakın ve İngiltere ve Fransa'ya karşı harbin aleyhinde bulunmuş zevat da vardır. Mesela Rahmi Bey. Bunun böyle olması da tabiidir. Çünkü binlerce kişiden meydana gelen bir siyasi heyette içinde her türlü görüşte bulunanlar bulunabilir. Böyle olduğu halde hürriyet, medeniyet namına harbeden itilaf hükümetlerinin cemiyet aleyhindeki bu icraatı da riyakar ve garezkar siyasetlerinin en açık bir delili değil midir? İttihat ve Terakki'nin mesuliyet hissesi. Meşrutiyetin ilanı esnasında sadaret mevkiinde Küçük Said Paşa bulunuyordu. Paşa İttihat ve Terakki Merkezi Umumisi ile yakından temas etmek için İstanbul'a Selanik'ten bir delege heyeti gönderilmesini Müfettişi Umumi Hüseyin Hilmi Paşa'ya telgraf ile tebliğ etmişti. Seçilen heyet arasında ben de bulunuyordum. Said Paşa kabinesi Marif Nazırı Hakkı Bey istisna edilirse tamamen eski ricalden meydana gelmekteydi. İçlerinde suistimalleri ve casusluğu ile meşhur olmuş birçok kimseler var idi. Delege heyeti Said Paşa ile ilk temasında bu kabinenin bu buhran ve ihtilal devresinde memleketi idare edemeyeceğini ihtar etti. Said Paşa da keyfiyeti Sultan Abdülhamid'e arz edeceği cevabını verdi. Ertesi günü Said Paşa'nın istifa ettiği işitildi. Abdülhamid heyetin görüşünü alarak Kamil Paşa'yı kabineyi teşkile memur etti. Kamil Paşa Meclis-i Mebusa'nın açılışından bir ay sonraya kadar sadaret mevkiinde kaldı. Geşof vakası Doğu Rumeli'nin Bulgaristan'a ilhakıyla kraliyetin ve bağımsızlığın ilanı Kamil Paşa'nın sadareti esnasında vukua gelmiştir. Dipnot. Burada adı geçenin şu mühim vakaların cereyanı esnasında ehliyet gösterip göstermediğini inceleyeceğim. Bu bahsi yazmaktan maksadım iddiaçılara isnat edilen o senenin vakalarından kendilerini hissesine düşen mesuliyetleri ayırmaktır. Kamil Paşa'nın yerine Hüseyin Hilmi Paşa geçti. 31 Mart hadisesi adı geçenin zamanında vukua geldi. 31 Mart'ta hükümetin idaresini Tevfik Paşa ele aldı. Onun zamanında da Adana hadiseleri vuku buldu. Daha sonra Tevfik Paşa yerine Hilmi Paşa ve bunun yerine de İttihat ve Terakki Cemiyeti ile hiçbir alakası olmayan Roma sefiri Hakkı Bey getirildi. İtalyan Harbi onun sadaretinde vuku bulmuştur. Hakkı Paşa kabinesinde fırkaya mensup yalnız ben, Cavit ve Hayri Beyler bulunuyor idik. İtalya Muharebesi'nden evvel Cavit Bey ile beraber kabineden çekilmiş idik. Hakkı Paşa'nın istifası üzerine mevki-i sadarete tekrar Küçük Said Paşa geldi. Küçük Said Paşa'nın istifası üzerine Gazi Muhtar Paşa, içlerinde Kamil Paşa ve Cemalettin Molla da olmak üzere tamamen Abdülhamid vezirlerinden meydana gelen bir vekiller heyeti teşkil etti. Balkan Muharebesi ve mağlubiyeti ve Londra Konferansı bu büyük kabine zamanında oldu. İttihat ve Terakki Fırkası bu zamana kadar kendi adamlarından meydana gelen bir kabine teşkiline cesaret edememiş ve yalnız mevcut hükümetlere dayanak olmuştur. Devletin harici siyasetine fırka hiçbir suretle müdahale etmemiş ve mesuliyeti üstlenen vekiller heyetinin ve sadrazamların siyasetine körü körüne tabi olmuştur. Kamil Paşa'nın yerine geçen Mahmut Şevket Paşa da idaresinde bağımsız kalmış ve fırkanın itirazına rağmen Edirne'yi Bulgaristan'a terk etmiştir. Şu halde İttihat ve Terakki Fırkası Said Halim Paşa kabinesi ile mesuliyeti üstlenmiş demektir. Fırka meclisi mebusanda diğer kabinelere de oy vermiş olmak itibariyle manevi mesuliyetlerine iştirak etmiş demek ise de maddi mesuliyetin doğrudan doğruya mesuliyet mevkiinde bulunanlara ait olduğu kanunu esasimizde açıkça yazılıdır. Bugün harbi umumiden dolayı Said Paşa ve kabinesinden başka ondan sonraki kabine reisi üyeleri de nasıl mesul edilmek isteniliyorsa, İtalya muharebesinden dolayı Hakkı Paşa kabinesi ve o kabinenin hariciye nazırı ve Bosna ve Hersek ve Bulgaristan meselelerinden dolayı Kamil Paşa kabinesi erkanı ve Balkan muharebesinden dolayı da Gazi Muhtar ve Kamil Paşalarla teşkil ettikleri kabinelere mensup erkanın dahi tutuklanmalarının ve muhakemelerinin icra edilmesi takip edilen teorinin tabii neticesi olmalıdır. Halbuki iş başındaki hükümet bir taraftan beyanatında 10 senelik siyasi vakalardan dolayı Said ve Talat Paşa kabinelerini mesul saydığını, maziyi ve hakikati unutarak ilan ediyor, diğer taraftan da bugün kendileri tarafından kabul edilen teoriye bakılacak olursa, vakalardan dolayı mesul tutulması lazım gelen zevatı kabinede bulunduruyor. Beyanat ve icraattaki bu çelişki ne derecelerde gareskârane hareket edilmekte olduğunu ispata kâfidir. Kanunu esasi vekillerin ancak divan-ı âlide muhakeme edilebileceğini açıkça tayin etmiştir. Kanun koyucunun maksadı gayet açıktır. Yukarıdan beri zikrettiğimiz siyasi vakaları takip, tahkik ve muhakeme edilebilecek heyet, devletin en yüksek mevkilerinde bulunmuş âyan, temyiz mahkemesi ve şurayı devlet üyelerinden meydana gelecek divan-ı âli heyeti olabilir. Hayatını tophane fabrikasında top tüfek imalatıyla geçirmiş bir asker paşasıyla bir binbaşı ve 200 başının bu vakaları kavrayabilmesi ve bundan bir hüküm çıkarması imkanı yoktur. Dolayısıyla kanunu esasi ve genel vicdana aykırı olarak bu tarzda teşkil edilen divan-ı harbin vereceği hükmi karakuşiyi millet ve memleketin gareskerane ve ahmakça bir rezalet diye karşılayacağına hiç şüphe yoktur. Dipnot: Hükmi karakuşi, mantığa uymayan, hesaba kitaba gelmeyen hüküm. Kaynak Yayınları'nın notu.